T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. Kansu ve Mertcan'la hazırladığımız programın bugünkü konuğu Yalan Savar yazarı Serdar Başeymez. Efendim hoş geldiniz.
Merhabalar.
Başeymez'le bugün yakın zamanda yayınlanan Komplo Teorisi El kitabını konuşacağız. Oradan yola çıkarak komplo teorilerini konuşacağız. Stefan Lewandowski ve John Cook'un yazdığı kitabın grafik tasarımı Wendy Cook'a ait. Türkçe çevirisi de Can Başaçek tarafından yapıldı. Redaksiyonsa Kansu'dan geldi. Son okumayı ise Serdar Başeymez ve Teyit'in şef editörü Gülün Çavuş yaptı. Onu hatırlatalım. Kitaptan yola çıkarak işte komplo teorileri hayatımızda nerede, nasıl konumlanıyor ve kavramsal olarak nasıl yaklaşmalı? Biraz bu başlıklara değinmeye çalışacağız. Tabii kitapta komplo teorilerinin neden öne çıktığı anlatılıyor. Komplo odaklı düşünme gündemde yine. Bir tarafta da komplo teorilerinin önüne nasıl geçilebileceği aktarılıyor.
Komplo teorisi el kitabının hemen girişinde aslında şöyle diyor. Gerçek komplolar vardır ve komplo teorisi olarak bahsettiklerimizden farklıdır. Biz bugün komplo teorilerinden bahsedeceğiz. Bunların içerisinde işte dünyayı yönettiği iddia edilen aileler ya da büyük teknolojilerin bütün dünyadan saklandığı gibi iddialar ya da şimdi daha sık gördüğümüz salgının gerçek olmadığına yönelik iddialar ya da düz dünyacılar gibi pek çok karşılaştığımız anlatı giriyor aslında. Kerem Karaosmanoğlu'nun Komplo Teorilerini Anlamak, Teşhis Etmek ve Başa Çıkmak isminde bir yazısı vardı. Orada komplo teorilerini şöyle açıklamıştı, aynen aktarayım. Başka türlü gerçekleşmesi muhtemel bir hadiseyi gizli ve sinsi bir plan veya kötücül bir failin varlığıyla açıklamak diye alıntılamış. Türk Dil Kurumu da komplo teorisini bir kimse, kuruluş veya ülkeye karşı gizlice, zarar verici, tuzak kurulduğu varsayımına dayanan düşüncelerin tümü olarak tanımlamış. Ve komplo teorilerini gerçek komplolardan ayıran ne ve gerçek komplo örneklerine ne verebiliriz?
Burada aslında komplo teorilerini gerçek komplolardan ayırmak için mesela 11 Eylül komplosunu düşünebiliriz. Şimdi 11 Eylül komplosu aslında bir komplodur. Yani El-Kaide diye bir örgüt, Usama Bin Laden eş zamanlı bir uçak kaçırma operasyonu planlar. Bunları ikiz kulelere çarptırır. Ama bu konuda bir de komplo teorileri vardır, çok bilinen komplo teorileri. Biliyorsunuzdur hani El-Kaide'ye aslında CIA'nin destek verdiği iddiasıyla başlar. Geniş bir yelpaze ve yelpazenin en ucunda artık iyice çılgın komplo teorileri. Mesela ikiz kulelerin aslında var olmadığı, onların bir hologram olduğu iddiası yer alır. Dolayısıyla komplo teorilerini anlarken aslında bu El-Kaide'nin yaptığı komployla o olay hakkındaki komplo teorilerini nasıl ayırt ettiğimize bakıyoruz ki burada da aslında teorilerin özellikleri ve teoriye yaklaşanların özellikleri diye iki başlık var. Bunları daha detaylandıracağız, altını dolduracağız sanırım ilerleyen bölümlerde. Burada mesela Roterton'un güzel bir sözü aklıma geliyor hep benim. Yani komploculuk böyle daha geniş bir dünya görüşünün potansiyel sonuçlarından sadece birisi. Yani gerçek komplolar mesela vardır diyoruz, işte Tuskegee, Frangie deneyi vardır, olmuştur. Susurluk kazası Türkiye'de vardır, olmuştur. Ama bunlar hakkındaki komplo teorilerinden bahsederken burada bir gerçeği aramak için bir hipotez kurma ve hipotezi inceleme yaklaşımından daha çok komplo vardır, bu bir gerçektir, bu çok temel sarsılmaz bir prensiptir Jovan Byford'un dediği gibi. Şimdi bunu nasıl ispatlayacağız? Buna ilişkin kanıtları nasıl bulacağız? Yaklaşımı daha hakim komplo teorilerinde.
Tabii burada şunu da konuşmak gerekiyor. Yani Michael Barkun'a göre bir komplo teorisinde üç önerme bulunuyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Yine hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bir tarafta da her şey birbirine bağlıdır diyebiliriz aslında.
Evet, buna ek olarak mesela bütün komplo teorilerinde cevaplanamayan sorular olmalıdır mutlaka. Her şeyin kontrol altında gittiği, hiçbir şeyin ters gitmediği, hatta ters giden bir şey varsa da o da komplocuların öyle olmasını istediği için olduğu durumu vardır. Mesela 11 Eylül'de eylemi tamamlayamayıp açık alana düşen United 93 uçağı aslında başarısız olmamıştır. Onun başka bir görevi vardır. Komplocular ona başka bir görev vermiştir. Bütün komplolarda bir kötücül bir dış düşman, iç düşman, yukarıdaki düşman, aşağıdaki düşman, yani üst sınıftaki düşman, alt sınıftaki düşman gibi bir kötücüllük vardır. Ve bu düşman gücünü çağlar boyunca korur. Hem zamansal, hem mekansal, hem bağlamsal üstünlüğü vardır. Yani dünyayı yöneten aileler mesela 500 yıldır bütün coğrafyalarda medyaya, ekonomiye, bilime, tıbba, her şeye hakimdirler. Her şey onların kontrolündedir.
Bu sıkça bizim gündemimize de geliyor. Yani bazen mesela TYT'de eleştiri olarak şu gelebiliyor. İşte dönüp 11 Eylül'ü neden teyit etmiyorsunuz? Veya işte geçmişteki tartışmalarda sıkça görüyoruz tarihten birçok örnekte bazı konular da nasıl incelenecek, nasıl yanlışlanacak, yani yanlışlanamayacak iddialar komplotörleri çok fazla karşımıza çıkıyor. Burada o bilginin çokluğu, muğlaklığı epey bir karışıklık yaratıyor bir tarafta. Tabii biraz burada komplotörlerinin türlerine de belki bakmakta fayda var.
Evet, daha önce de söyledik. Geniş bir yelpaze olduğu gibi komplo teorilerinin aslında tiplerini de birkaç kategoride incelemek mümkün. Mesela bir yanda retorik olarak komplo teorisi kullanan insanlar var. Özellikle politikacılar. Yani bunlar inandıkları için genellikle komplo teorisini kullanmıyorlar. Sadece retoriklerini desteklemek için. Mesela Trump gidip de bir tweet atıyor. Diyor ki işte küresel ısınma Çinlilerin Amerikan ekonomisini yıkmak için ürettiği bir yalandır gibi bir tweet atıyor. Yani Trump'ın burada buna inandığı yok, hadi buna göre bir politika ürettiği yok ya da bunu ısrarla savunduğu bile yok aslında. O anda sadece belli bir retoriği var ve o retoriği destekliyor bununla. Onun dışında ideoloji, benzer şekilde ideolojisinin fikrini, hayat görüşünü bir şekilde o komplo teorilerine, komplo diline, komplo odaklı argümanlara dayandıran fakat sistematikten uzak komplo teorisi dillendirenler var. Mesela bu Covid döneminde ya da 5G konusunda bu tür komplo teorilerini çok görüyoruz. Burada çünkü komplo teorileri artık araçsallaşmış durumdalar. Gündelik paranoyalara cevap veren minik komplo teorileri var Jesse Volker'ın söylediği gibi. Ve buralarda mesela çelişkili komplo teorileri, tutarsız argümanlar görebiliyoruz. Zaman içinde belli bir komplo teorisine inananlar etrafında rafine edilerek gelen tutarlı bir inanca dönüşmüş olan komplo teorileri de görüyoruz. Mesela aşı karşıtlığı, chemtrails, düz dünya, 11 Eylül gibi komplolar, buna benzer komplolar. Bunlarda varyasyonlar olmakla birlikte komplo teorisini savunanlar ortak bazı argümanlar üretiyorlar sosyal olarak. Fakat gene de bu varyasyonlar arasında zaman zaman çelişkiye rastlanıyor. Fakat bazı durumlarda iyice tehlikeli olanlar var. Bunlar sistematik tutarlı argümanlar üzerine giden ve kurumsallaşmış yapıya sahip olan yani örgütsel olarak desteklenen komplo teorileri. Örneğin küresel ısınma inkarcılığı ya da Holocaust karşıtlığı gibi yani soykırım karşıtlığı gibi komplo teorileri bir şekilde sistematik olarak üretiliyor, sistematik olarak destekleniyor ve bunları yayan, bunları destekleyen kurumlar olduğunu görüyoruz.
Burada komplo teorilerinin son zamanlarda çok hızlı yayıldığı ve kavram olarak da daha görünür olduğu ve daha çok tartışıldığı bir döneme de girmiş olduk. Aslında burada bir takım özelliklere de sıkça değiniliyor. Yani 21. yüzyıldaki değişikliklerden bahsederken özellikle işte platform arasılık ya da diller arasılık gibi farklı kavramların bu anlatıların yayılımında rol oynayabileceğine yönelik tartışmalar. Platformlar arasılık yani içeriklerin, farklı içerik tiplerinin, farklı platformlardaki içeriklerin birbirine hızlı ulaşabilmesi. Bunu komplo üzerinden düşünürsek örneğin kapalı Facebook grubundaki tartışmalarda rastladığımız bir komplo teorisinin TikTok gibi nispeten daha yeni bir mecra üzerine geçmesi ya da Instagram'daki bir gönderinin hatta bir ekran görüntüsünün WhatsApp'ta özel bir grupta paylaşılması gibi aslında yayılımına da rol oynayan bir takım özellikler. Bir diğeri yine diller arasılık. Yani işte İngiltere'de İngilizce başlayan bir komplo teorisinin farklı ülkelerde, farklı dillerde, farklı topluluklarda yani farklı dilleri konuşan topluluklar arasında da yaygınlaşabilmesi ve bu şekilde de burada da bir karşılık bulabilmesi. Örneğin koronavirüsün çıkışını işte 5G teknolojisine bağlayan siz de bahsettiğiniz bir komplo teorisinin Türkiye'de de yaygınlaştığını görmüş olduk. Bir diğeri de dijital iletişim araçlarından yani sosyal medyadan işte sosyal medya uygulamalarından konvansiyonel medyaya sıçraması yani bir komplo teorisinin yine dediğimiz gibi belki çok ufak bir yerinde çok anonim bir hesaptan başlayan ve sonrasında kitleselleşen ve televizyonlara, ekranlara ulaşması. Peki komplo teorilerine neden inanıyoruz dediğimizde de bir takım tartışmalar var bunların üzerinde. Bir tanesi de büyük olayların büyük açıklamalar gerektirdiği gibi bir varsayım. Bunu nasıl açıklayabiliyoruz komplo teorileri özelinde?
Literatürde buna proportionality bias deniyor. Yani nasıl çevirebiliriz? Orantısallık yanılgısı. Şimdi mesela örneğin Amerikan tarihinin en önemli başkanlarından birisi olan Kennedy, yalnız bir adamın tek başına planladığı bir delinin işlediği cinayetle öldürülemez diye düşünüyor insanlar ya da böyle bekliyorlar. Yani bu örneği biraz çekiştirirsek, hatta 1981'de John Hinckley diye sıradan bir adam sırf Jodie Foster'ı etkilemek için başka bir Amerikan başkanı Reagan'a bir suikast girişiminde bulunuyor. Ve bu olayda Reagan ölmüyor hatırlarsanız. Dolayısıyla da belki de bugün Reagan suikasti diye bir komplo teorisi olmamasının en büyük nedeni Reagan'ın ölmemesi.
Bir diğeri de güçsüzlük ve savunmasızlık hisseden kişilerin komplo teorilerine inanmaya daha yatkın olduğu düşüncesi.
Komplo teorilerinin bir yapısı da, bir ortak noktası da diyelim. Bunlarda bir hikayelerde sık karşılaştığımız kahramanın seyahati anlatısına rastlamamız. Ve bu kahramanların seyahati anlatısı işte avantajlı bir saf kötü var. Ona karşı çıkanların kazanma ihtimali yok gibi ama onlar vazgeçmeden mücadele ediyorlar ve sonunda kazanıyorlar. Buna komplo teorisi literatüründe daha çok underdog kahraman örüntüsü deniyor. Yani kaybetmesi muhtemel kişi ya da bazen de mazlum kişi. Buna paralel bir yaklaşım mesela Amerikalı Joe Usinski tarafından dile getirilir. Komplo teorileri kaybedenler içindir ama burada kaybedenler pejoratif bir tabir değil. Yani hakim gücün karşısındakiler, yenilenler, seçim kaybedenler, güçlü bir rakibe umutsuz bir mücadele yürütenler vesaire vesaire. Yani burada bireylerin kontrol güdüsüyle ilgili psikolojik mekanizmalar belki de bu savunmasızlık hissini ve güçsüzlük hissini yenmek için etkin olabilir diye düşünülüyor.
Biraz da bağlantılı olarak aslında belirsizlikle başa çıkmanın bir yolu olarak komplo teorilerine sığınmaktan bahsediliyor. Bunu daha önce Tecetveli bölümünde salgın özelinde İlker Hoca ile de konuşmuştuk. Yani komplo teorilerinin çıkarılması ya da gündeme getirilmesi ya da yayılması ya da inanmasının ardındaki motivasyon gerçekten belirsizlikle başa çıkma olabilir mi?
Evet, bu duruma dediğiniz örnek çok güzel. Onun dışında mesela depremlerde de çok rastlıyoruz buna. Yani özellikle mesela şu günlerde ya da büyük bir deprem olduğunda çevremizde varoluşsal bir kriz yaşıyoruz ve bu tür dönemlerde o tehdide bir isim yapıştırmak, bir yüz belirlemek, işte Bill Gates yapıyor demek insanlara garip bir şekilde kontrol hissi veriyor. Hatta yapılan araştırmalarda paradoksal bir şekilde yani bu tehdidin aktörleri zaman zaman ulaşılamaz, savaşılamaz karakterler olabiliyor. Yani ne olduğunu bilmediğimiz ya da çok da böyle belli olmayan bir takım aileler, isimsiz gruplar, gizli örgütler. Bunlardan bahsediyoruz. Ama gene de bu eşleştirmenin bir şekilde rahatlatıcı olduğu düşünülüyor.
Bir de aslında şöyle bir şey var. Komplo teorilerinin ana akıma karşı çıkma motivasyonu olması. Yani ana akım siyasi görüşlere ya da resmi anlatılara karşı çıkma ve buna yönelik anlatıları güçlendirme, işte iddiaları buna yönelik kurma gibi bir özelliğinden bahsediliyor.
Evet, komplo teorisini ana akıma karşı bazen savaşıyor. Yani ana akıma karşı da haklı bir kızgınlığı var. Bu da çok yani haklı olmasının nedeni günümüzde asimetrik güç ve kaynak dağılımına bağlı bir düzen var. Ve o düzene karşı kendini bir aktivist olarak görüyor. Ama bir aktivist olarak sağlıklı eleştirel düşünce yetenekleri çok zayıf bu komplo teorisyenlerinin. Fikir değiştiremiyorlar, bilim okur yazarlıkları yok, okuduklarını içindeki yanılgıları göremiyorlar ya da yanılgılar üretmekten çekinmiyorlar ve kendi düşüncelerini sürekli pekiştirecek şekilde teoriler üretiyorlar. Bu insanlar için komplo teorisi bir değer yaratıyor günün sonunda, onlara bir açıklama sağlıyor. Türkiye'nin mesela neden ilerleyemediğinin binlerce irili ufaklı sebebi var ama hani bizi engelliyorlar aslında dediğimizde bu sebeplerin hiçbir önemi kalmıyor. Ya da akıl dışı iddialarımızı açıklamak için komplo teorileri çok iyi araçlar. Örneğin düz dünyaya inanıyorsunuz ve bu kadar insanın düz dünyaya inanmamasını açıklamanın en güzel yolu komplo teorisi üretmek. Sosyal anlamda da bu insanları değerli kılıyor. Yani tabiri caizse bu insanlar saksı değilim ben diyorlar. Farkındayım her şeyin deme şansı veriyor komplo teorileri onlara.
Burada bir noktayı daha belki de hemen bir parantez açmak gerekiyor. Şimdi söylediğinizde ortaya şöyle bir şey de çıkıyor bir tarafta. Karşıda bir argüman ürettiğiniz takdirde yani mesela bu kişilerin kendi yankı fanusunda takip ettiği haber merkezleri olabilir, başka okuduğu kitaplar olabilir. O kişiler de bunun komplo olduğunu söylediğinde veya işin doğrusunu anlatmaya çalıştığında hemen komplo teorisinin tamamlayıcısı olarak o aktörleri de o hikayeye yerleştirme işin daha da sıkıntılı boyutu oluyor. Yani evet, bakın onlar da artık o büyük ailelerin, o beş ailenin, dünya yöneten beş miydi sayısını hatırlayamadım şimdi, o ailelerin parçası. Onlar da işte bilgisi hizmet ediyor. Bütün bu kurumlar için, bu sizlere de bizlere de sık sık karşımıza çıkmıştır. Yani ortaya daha da bir hikaye anlatıcılığının girdiği, daha büyütülen bir öykü de çıkıyor bir tarafıyla.
Burada öncesinde sağlıklı eleştirel düşünme demiştiniz aslında. Biraz da böyle sağlıklı şüphecilik de diyebiliriz. Burada ben de şunu sormak istiyordum. Geleneksel düşünmeye kıyasla komplo odaklı düşünmenin özellikleri ve farkları ne olabilir? Yani bu iki düşünme yönteminde özellikle şüphecilik kavramı ya da şüphe duyma işte şeyi nasıl ayrılıyor?
Bunu birkaç kategoride ayırt edebiliriz aslında. Birincisi mesela seçici şüphecilik var komplo teorisyenlerinde ya da komplo teorisine eğilimde olanlarda. Mesela güzel bir örnek, chemtrails var diyen pilotları paylaşıyoruz. Chemtrails yok diyen pilotlara işte onların endüstri bağlantılarını açıklamak lazım diyoruz. Ya da benzerini mesela aşılarla ilgili yapıyoruz. Aşılar zararlı diyen makaleleri paylaşıyoruz. Aşı karşıtlığını çürüten makaleleri işte bunu Big Pharma yapmıştır diye reddediyoruz. Sonuçtan bir kanıta gidiş var. Yani chemtrails var, ben bunu biliyorum. Şimdi bunu ispatlayan görgü tanıklarını bulmam lazım. Kanıtları ve fotoğrafları bulmam lazım. Sonuçta bir ısrar var. Mesela teorinin kanıtları kesinlikle yanlışlandığında bile sonuçtan şaşmıyoruz. Aşılarda bunu çok gördük mesela. Civa var dendi, civa çıkartıldı. Bu sefer alüminyum var dendi. İşte alüminyum çok az dendi. İşte formaldehit var, formaldehitin o dozu zararlı değil dendi. Aslında nüfus kontrolü için. Aslında işte hastalık yok, aşı boşuna yapılıyor. Ondan sonra aslında mikrop da yok. Sürekli bir sonuçta ısrar var. Aşıya karşıyız ama sebebini bilmiyoruz. Veri noktalarında kalite sorunu var. Yani komplo teorisyenlerinin toparladığı veri noktaları çok problemli. Mesela çok bilindik bir örnek, cui bono ilkesi çok kullanılır. Kimin yararına ilkesi mesela. Kimin yararına ise o yapmıştır. Zayıf bir bilimsel okuryazarlık var. Bilimsel kavramlar doğru değerlendirilemiyor. Safsatalar, bilimsel hatalar, bunlar çok sık kullanılıyor. Özellikle ilginç bir şey, sembolizm çok yoğun kullanılır komplo teorilerinde. Yani paralardan sembol ayıklarlar, işte bu masonların sembolü. Pareidolya çok kullanılır. Yani etrafta yüz görme sahnesi mesela. Yani o 11 Eylül bulutlarının arasında iskelet kafası görmek şeklinde görürüz hep bunu.
Buradan konuyla bağlantılı bir başka noktaya, komplo teorilerinin muhtemel zararlarına geçiş yapmak istiyorum. Yani basit bir komplo teorisinin kime ne zararı olabilir ki sorusunun aslında yanıtı biraz nesnel gerçeklikle kurduğumuz ilişkiyle de bağlantılı bence. Yani hayatı nesnel gerçekliklerden hareket ederek değil de komplo teorileriyle anlamlandırmaya çalışmak bir tercih. Biraz da talihsiz bir tercih belki. Ben şahsen özellikle siyasetin etrafında şekillenen bu işte büyük oyunlu, dünyayı yöneten beş aileli komplo teorilerini ciddi anlamda antidemokratik yönleri itibariyle çok zararlı buluyorum. Bu tarz komplo teorileri bireyin failliğini, agency'sini aslında bir noktada yok sayıyor. Onu ve demokratik gücünü kullanarak bir şeyleri değiştirmeye yönelme arzusunu da yok ediyor. Yani zaten birileri bir şeyler yapıyorsa benim nasıl bir etkim olabilir ki demeye getiriyorlar günün sonunda. Yani günün sonunda siz eğer buna inanıyorsanız dünyayı beş aile yönetiyor, sen bir hiçsin, büyük oyunu da değiştiremezsin diyor aslında bu teoriler bize. Bu da demokrasiye, işte demokratik normlara olan güveni yerle bir eder nitelikte ve elbette popülist yönetimlerinde sivrildiği yerlerde bu tarz teorilerin bir hayli yaygın olduğunu görüyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani komplo teorilerinin başka ne gibi zararları olabilir?
Tarihe baktığımız zaman ya da günümüze baktığımız zaman zararlarını zaten çok sık rastlıyoruz. Yani bu işte gerçek lik algısı ile ilgili zararların ötesinde spesifik olarak işaret edebildiğimiz zararlar var. Mesela aşırı uçtaki politik hareketlere retorik zemin sağlıyor komplo teorileri. Bunu çok eski zamanlarda da görüyoruz. Mesela Naziler, bilir misiniz bilmiyorum, Siyon liderlerinin protokolleri diye bir kitap vardı. Yüzyılın başında, geçen yüzyılın başında çıkartılmış. Bu kitap tamamen sahte bir kitap. Oradan buradan uydurma bölümlerle hazırlanmış bir kitap. Buna rağmen bu kitabın anlattığı komplo teorisi işte Yahudilerden oluşan gizli bir örgütün dünyayı yok ettiği komplosu. Birçok zaten antisemitik komplolar da temelde dönüp baktığınızda bu kitaba doğru geliyorlar. Şimdi mesela Nazilerin antisemitik retoriklerinde bu kitap çok önemli bir parametre, çok önemli bir yapı taşı. Mesela Trump başkanlığı döneminde yabancı düşmanlığını gene komplo teorilerine dayanarak dillendiriyordu. Spesifik olarak halk sağlığına ne kadar zarar verdiğini bu son dönemde gördük ama daha önce de görüyorduk. Yani aşı karşıtlığı nedeniyle önlenebilir hastalıklar salgınlara dönüşüyordu, yerel salgınlara dönüşüyordu. Belki en özel olarak hani işaret edilmesi gereken zararlardan birisi, apartheid sonrası Güney Afrika'nın başkanlığını yapan Mbeki'nin, kendisi bir AIDS ve HIV inkarcısıydı. Bu politikacının politikaları yaklaşık 365 bin kişinin ölümüne sebep oldu diye düşünülüyor mesela. En bilinen zararlardan biri. Bir de şöyle bir zarar da var. Yani komplo teorisine inanç hastalık derecesine geldiğinde bireysel şiddet görülebiliyor. Bunun çok örneği var. Örneğin Pizzagate komplosuna inanan bir kişi bir pizzacıya silahlı baskın yapıyor. Ya da işte 5G komplosuna inanan bir kişi gidip baz istasyonu kulelerini falan ateşe verebiliyor. Ama daha bu bireysel şiddet eğilimleri zaman zaman kolektif şiddete de dönüşüyor ve bu zamanlarda da ciddi bir tehdit haline alıyor. Mesela Sandy Hook kurbanları, işte bu Amerika'daki Sandy Hook vakasının bir aslında komplo olduğu ve buradaki işte ailelerin aslında birer kriz aktörü olduğu iddiası televizyon ekranlarından bu kişileri hedef göstermeye dönüştürünce gerçekten çok çirkin durumlar ortaya çıktı Amerika'da. Ve mesela benzer şekilde bu 5G komplosuna inananlar İngiltere'de Facebook üzerinden örgütlenerek baz istasyonlarına ateşe verip işçileri taciz etmeye başlayınca ya da aşı karşıtları aşı uzmanlarını ve sağlık çalışanlarını kolektif şekilde tehdit ederek ve onlara şiddet göstererek inançlarını uygulamaya geçirdiklerinde bu durum ciddi sorun haline alıyor.
Komplo teorilerine karşı nasıl bir bağışıklık geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde de aslında yanlış bilgilere karşı geliştirebileceğimiz bağışıklıkla çok yakın terimler ve kavramlar var. İşte eleştirel düşünme, sağlıklı şüphecilik ya da farklı kaynaklara ve işte güvenilir kaynaklara yönelmek, farklı olasılıkları değerlendirmek, daha iyi araştırmak gibi. Ve aynı zamanda da komplo teorisine inanan kişilere yönelik sakin kalmak, empati kurmak, anlayabilmek komplo teorilerine nasıl eleştiğini. Bunlardan bahsediyor. Burada da benim aklıma bir örnek geldi aslında. Düz dünya kısmını araştırırken BBC'nin de röportaj yaptığı bir düz dünyacı vardı. Dave adında. Bizde de Teyitpedia'da da içerik olarak yayınlamıştık. Onu da aşağı linkini koyarız. O da aslında dünyanın düz olduğuna yönelik bilgileri YouTube aracılığıyla eleştiğini söylüyordu. Ve yine bu içerik ve bu platformun önerileriyle uzun süre, başta çok saçma geldiğini söylese de uzun süre maruz kaldıktan sonra çok inandığını ve başta eleştirel yaklaşsa da ve hatta bu narı çürütmeye çalışsa da yavaş yavaş inanmaya başladığını ve burada da bir komüniteye dahil olduğunu, bir topluluk hissi yarattığını ve bu şekilde bu grubun içine geçtiğini söylüyordu ve hatta YouTube'un düz dünya konusunda gözünü açan bir yer olduğunu söylüyordu. Kapanmadan da biraz komplo teorilerinden nasıl korunabiliriz ya da komplo teorilerine inanan biriyle iletişimimizde nelere dikkat etmeliyiz? O şekilde de kapatabiliriz.
Komplo teorisi konusu ne zaman geçse insanların kafalarında böyle zihinlerinde bir karikatür, bir tip oluşuyor. Birkaç tane tip karikatürü var daha doğrusu. Bir böyle mahalle kahvesinde etrafındakilere büyük oyunu anlatan bir dayı var ya da işte kafasına alüminyum polyo sarmış tipler var. Mesela bunlar işte komplo teorilerinden bahsediyorlar. Oysa bunlar çok yanıltıcı çünkü istatistikler herkesin en az bir komplo teorisine inandığını gösteriyor. Çünkü piyasada her dünya görüşüne ve her politik ideolojiye göre böyle beğen ve al, beğen ve al giy şeklinde komplo teorileri var. Örneğin basit bir muhabbette, günlük muhabbette hakem maçı satmış gibi bir sohbet bile çok kısa bir zaman içinde komplo teorilerinin bütün öğelerini barındıran ciddiyete bürünebiliyor insanlar arasında. Ve bu eğilimin farkında olmak eleştirel düşünce alışkanlığının bir parçası aslında. Bir de gene çok kişinin kafasında komplo teorilerine kendini fazlaca kaptırmış insanların artık geri dönemeyeceği yargısı var. Ve gerçekten de bu bir oranda doğru. Yani bu kişileri İkna etmek çok zor. Zaten bu kişileri işte doğrusunu anlatalım ve ikna edelim diye bir durum da yok. Bu kişileri, öte yanda da bu kişilerin fikir değiştirmesi mümkün. Yani insanlar fikir değiştiriyorlar. Belki bu insanların fikir değiştirmeleri açısından bizler gibi organizasyonların, yalansavar gibi, teyit gibi organizasyonların çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Yani bireyleri ikna etmek konusunda etkili olabileceğimiz noktalar yok. Ama insanların fikir değiştirmesinin mümkün olduğunu biliyoruz. Ve çok takıntılı şekilde komplo teorilerine gömülmüş insanların bile buralardan geri döndüğünü biliyoruz. Ve hatta aktivist olup başkalarını ikna etmeye çalıştığını da biliyoruz. Yakınımızdaki insanları ikna edebiliriz. Bu çok dikkatle yürütülmesi gereken, sabırla yürütülmesi gereken bir süreç ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Öte yanda da teyit organizasyonları olarak ya da eleştirel düşünce organizasyonları olarak yapılabilecek şey de aşılama dediğimiz işi gerçekleştirmek. Yani komplo teorisini bu kişiler, başka insanlar onlarla karşılaşmadan önce yanlışlayabilirsek ve oradaki hataları, düşünce yanlışlarını gösterebilirsek bu kişilerin aslında yanlış bilgide olduğu gibi daha sonra komplo teorisiyle karşılaştıklarında bunlara inanma eğilimini azaltmamız mümkün.
Gerçekten bu noktada çok ciddi sabır göstermek gereken, yani sabırla, sebatla bir şeyleri değiştirmek için çabalamak gereken ve defalarca belki de anlatmak gereken bir süreç. Tabii özellikle bunu diğer programlarda da tartışırken ele aldığımız noktalardan biri. Orada üslup da çok önemli. Çünkü geri tepme etkisi de yaratabiliyor. Bütün bunları göz önüne alarak, iletişimi daha fazla artırarak orada farkındalığı yükseltmek belki de hepimizin yapabileceği yegane şeylerden biri. Bugünkü katkınız için çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.
Ve tez cetvelini de noktalıyoruz. Bize info@teyit.org üzerinden ulaşabilir. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bunun dışında bizi Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeni bir programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.